Kırmızı Bisiklet, Can Dündar, Sayfa 96, Mavi Kardan Adam. Ömrümün en güzel yılbaşı hediyesini aldım önceki gece. İkiye katlanmış bir kağıdın içinde karalıydı. 2003 yazıyordu ak kapakta, yukarıdan aşağıya. Her rakam ayrı renk kalemle pastellenmişti. İç sayfada eli süpürgeli mavi bir kardan adam gülümsüyor. Yanı başında yeni öğrenilmiş eğri büğrü harfler, eksik dişli bir çocuk ağzı gibi konuşuyordu. Sevgili babacığım, sana hediye alamamak beni üzdü. Ama senin en iyi hediyenin ben olduğumu biliyorum ve yeni yılını kutluyorum. O an cümle kasveti dağıldı. Benden sonrası tufan diye diye savaş tehdidiyle çekip giden yılın. Yeni gelen gür çiçekli bahçeleri açıldı. İki satır kırık yazı ve güzelim çocuk kokusu, körpe saç diplerinin kömür gözlü mavi kardan adamı hayata geri çağırdı. Seneye yıl denmesi çok yerinde diyor Çetin Altan Usta bir yazısında. Nasıl yılmazsın ki, gelip gidenlerden içlerinden bir tanesi sana mutlaka kıyacaktır. Yıldırmayan bu mutlak, bu mütemadi, bu mucizevi devir teslim törenidir. Yıldan yıla, anadan kıza, babadan oğula. Tagore'a göre her yeni çocuk Tanrı'nın insandan hala umudu kesmediğinin göstergesidir. Umut her doğumda yeniden yeşerecektir. İşte o yüzden o yılbaşı gecesi bebeğimi dudağının kenarında belli belirsiz bir tebessümle uyku ülkesine uğurlarken söz verdim kendime. İkiye katlanmış bir resmin içinde elinde süpürgesiyle havai gülümseyen mavi kardan adam, yani ben, ne kadar kıyıcı olursa olsun yılmayacağım senelerden. Böyle yürekten baba dedikçe bana en iyi hediyem. Haydi çocuklar sınava. Sevgili arkadaşlar, bugün 1,5 milyonluk bir umut ordusu halinde ülkenin en görkemli yarışı için sınav salonlarında başla sesini bekleyeceksiniz. Sınava girmeden önce birkaç dakika için Damla ile tanışmanızı ne kadar isterdim. Damla henüz 12 yaşında. Bu yaşına kadar okul nedir bilmemiş. O yüzden hiç bitlenmemiş. Kızamığı, su çiçeği, kara tahtayı, siyah ünlüyü tanımıyor. Çocukluğu boyunca sabahları ant yerine sütlü kakao içmiş. Hoca dayağı yerine sıcak poğaça yemiş. Babasının deyimiyle 60 arkadaşının önünde sözlüğe kaldırılıp şahsiyeti sıfırlanmamış hiç. Damla'nın babası Erkin Koray. Bizim gibi hayranlarının diliyle söylemek gerekirse Erkin Baba. Damla henüz 2 yaşındayken Erkin Baba eşinden ayrılmış ve kendisini küçücük bir kızla baş başa buluvermiş. Ama müziği bırakma pahasına yetiştirmiş kızını. Lakin Damla büyüyüp de okul çağına gelince onu o korkunç çarkın içine atmaya gönlü razı olmamış. Kolları sıvamış ve kızına hem babalık hem hocalık yapmış. Erkin Baba aktüele bu eğitim mucizesini anlatırken şöyle diyordu. 3 yaşında okumayı söktü. 7 yaşından beri normal müfredatı evde uyguluyoruz. Bu yıldan itibaren matematik derslerine son verdik. Çünkü orta 2'de matematiğin derinlerine inilmeye başlanıyor. Ömür boyu yalnızca matematikçilere ihtiyaç duyacağı bilgilerle insanı yormanın alemi yok. Tarih derslerinde sadece nereden geldik, nereye gidiyoruz türünden kaba bilgiler vermiş Erkin Baba. Coğrafyayı ise kitaptan değil haritadan öğretmiş. Bir de konserlerde kızını yanında gezdirerek yerinde coğrafya anlatmış. Şimdi yaşıtları okulda 60 kişilik sınıflarda kurbağaların anatomik yapısını ezberlerken, Damla evinde müzik dinleyerek bilgisayar çalışıyor ve büyüyünce bilgisayar programcısı olmaya hazırlanıyor. Zavallı Damla, bu yaşa gelmiş, şimdi numaram okunur da tahtaya çağrılırsam diye küçük midesine kramplar girmemiş hiç. Düdükle hizaya sokulmanın, tırnak uçlarına cetvel vurularak terbiye edilmenin, saçlarını çözdü diye kulağından tutulup sınıf dışına atılmanın ne demek olduğunu bilmiyor. Sınavla, sınav stresiyle hiç tanışmamış. Bugün sınava gireceğiniz okulun kapısında olsaydı, siz ona garip gözlerle bakacaktınız, o da size. Basın toplantısında çatık kaşlı bir adam, ilk basamakta kaç gencin kaç kapıda yarışacağını duyuruyordu gururla. Neyse ki adayların sınavda kopya çekip sahtekarlık yapmalarına karşı bütün önlemler alınmış. Kimlikleri belirlenemeyen adaylar sınava kabul edilmeyecekmiş. Şüpheli görülenlerin de kimlikleri veya parmak izleri alınacakmış. Dikkat, her şey kontrol altında çocuklar. Çatık kaşlılar size bakıyor. Şüpheli bir harekette gittiniz. Parmak izinizle birlikte istikbaliniz de gitti. Eğin başınızı önünüze ve yazın bakalım. Ekvator üzerindeki yatay düzeyde bulunan dikey cismin gölge boyunun yıllık değişim grafiği nasıldır? Bilemediniz. A değil C olacaktı. İşte şimdi yandınız. Artık siz de umudunu bir başka bahara ertelemiş 1 milyon gencin arasındasınız. Şu lanet gölge boyunun yıllık değişim grafiğini yalayıp yutana kadar da orada kalacaksınız. Sonra o grafiği hatmedince açılacak cennetin kapıları. Önce sandalyesiz amfilerle, kötü yemeklerle, soğuk sınıflarla, haçlarla, polis çopuyla tanışacaksınız. Ardından da iş bulma stresi ya da işsizlikle. Sonra siz de bizim gibi Erkin Baba'ya geleceksiniz. Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah. Biri biterken öbürü de başlar, vermesin Allah. Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım valla. Yok mu çaresi dostlar, fesubhanallah. Çaresi var elbet. Çare çocukları okula göndermemek değil. Ama asıl çare bulunana dek bir damla da biz düşünsek mi? Notlarımız değil, kalplerimiz kırık. 12 yaşındaki Sina'nın objektife bakan masum yüzü gitmiyor gözümün önünden günlerdir. Ayrılmış bir ana babanın parçaladığı minicik yüreğinin kırık karne korkusuyla nasıl çarpmış olabileceğini düşünüyorum. Başaramadın Sina. Daha çok çalışmalısın. Daha çok, daha çok. Karnende kırık varsa eve gelme. Anladın mı? Gelme eve. Hesaplamış en az 7 kırık var karnede. Arkadaşlarına demiş ki, bir gün gazetelerde kendini asan bir çocuk haberi görürseniz bilin ki o benim. Karnelerin dağıtılmasından bir gece önce kemerini alıp bir ucunu su borusuna, bir ucunu kendi boynuna bağlamış. Atlamış ölüme. Arkadaşları çalışma masasının üzerine kazınmış şu notu bulmuşlar. Sevgiye ihtiyacım var. Sina'nın hemen ardından Antakya'dan bir başka 6. sınıf öğrencisi Hasan Can'ın son mektubu geldi. Beni affedin. Aldığım 2 zayıf ile nasıl yüzünüze bakacaktım, yazıyordu mektup. Hasan Can da son vermişti hayatına. İstanbul'dan 9. sınıf öğrencisi Serhat Şahin de bir zayıf beklerken 6 zayıf gelince asmıştı kendini. Ve nihayet Sincan'da lise 1 öğrencisi Mehmet Ozan da apartmanın çatı katında aynı gerekçeyle kendini asmış olarak bulundu. Uğruna öldükleri şeyin adını Sina'nın cenaze töreninde Sina kadar duyarlı bir çocuk dillendirdi. Aradığı sevgiyi orada bulmasından başka bir şey dilemiyorum. Musalla taşındaki bu minicik ceset ve onun başucunda haykırılan bu çaresiz dilek karşısında eğelim başımızı. Onlara sevgiyi öbür dünyada arattığımız için utanalım. Ve çocukları değil, ana babalarını tedavi altına alalım. Çünkü tembellik değil, ana babalarının başarı hırsı öldürüyor çocuklarımızı. Sokuldukları kahrolası bir at yarışının dizginleri körpe boyunlarını kırıyor. Aman oğlum, en iyi okulda okusun. Kızım bu sınava da girsin. Matematikten sınıfı geçsin diye diye sabahları ders, akşamları kurstan ibaret bir hayat, hayattan koparıyor onları. Bak falancanın çocuğu iftihara geçti. Bak filancanın ki televizyona çıktı. Kıyaslamaları kıyıyor canlarına. Gazete haber olmanın yegane yolunu kendini asan çocuk olmakta buluyorlar. Yapmayın, kıymayın çocuklarınıza. Sabahın 7'sinde sırtlarına kilolarca yük vurup ayaza saldığınız, hafta sonları kurslara verdiğiniz bu küçük bedenlere acıyın. Bir de başarmalısın, istikbalimiz senin ellerinde, yükünü taşıtmayın zorla. Hayatlarını başarma hırsı üzerine kurmayın. Sizin olamadıklarınızı olmalarını beklemeyin onlardan. Beyinleri sizin komplekslerinizi yamamak için pek küçük henüz ama bu kadarcık sevgiyle doymayacak kadar büyük yürekleri. Ödevini yaptın mıdan önce bir derdin mi var mıyı sorun. Sina'nın masasının üzerine kazıdığı cümleyi kazıyın beyninize. Sevgiye ihtiyacımız var. Sevginizi göstermek için musalla taşını beklemeyin. Ölü çocuklar diyarı. Karne günü çocuklara not cetveli, velilere uyarı mektubu verildi. Denildi ki, çocuğunuza sevgi saygı gösterin, anlayışlı olun, arkadaşlık kurun, dinleyin, tartışın, dertleşin. Bunlar çocuklarımızı içine düştükleri intihar salgınından, şiddet sarmalından, umutsuzluk rüzgarından kurtarmaya yeter mi? Yetermiş gibi geliyor insana. Oysa Hürriyet'te Şermin Sarıbaş'ın intihar eden Lara'nın ailesiyle yaptığı nefis röportaj hepimize gösterdi ki ne yazık ki yetmiyor. Lara'nın ailesi karne gününde Milli Eğitim Bakanlığı'nın ailelere tavsiye ettiklerinin hemen hepsini yapmış. İlgilenmiş çocuğuyla, dost olmuş. Kah özgür bırakıp kah kurallar koymuş. Arkadaşlarıyla tanışmış. Hem bir başına bırakıp hem uzaktan gözlemiş. Müzik ve spor zevki aşılamış. Psikolog desteği almış. Kurtaramamış. O halde şeytan başka yerde aranmalı. Niye kıyıyor canına bu çocuklar? Batman'da kafasına bir poşet geçirip 7. kattan atlayan, beynini Kalaşnikov'a dağıtan, kendini çamaşır ipiyle asan, bir bidon benzinle vücudunu tutuşturan kızların bir gerekçesi var. Peki, Ortaköy'de oturan, Üsküdar Amerikan'da okuyan, gitar çalıp voleybol oynayan, kedisi, odası, anası, babası, bilgisayarı, istikbali olan pırıl pırıl bir kız niye intihar eder? İntihar, coğrafya, eğitim, servet, yaş, sınıf, cinsiyet farkı gözetmeden can alan bir cellat gibi evlatlarımızı çalıyor bizden. Bizi çürümüş dünyamızda öksüz bırakıp ölümün kucağına atlıyor çocuklarımız. Kiminin bahanesini biliyor, kimine akıl erdiremiyoruz. Bizi yanıta taşıyacak soru şudur. Neden 20, 50, 70 yıl öncesine göre daha çok genç intihar ediyor? Modern zamanlarda bireyin kendini keşfinin bedeli mi bu? Yoksa 20, 50, 70 yıl önce sahip olup şimdi yitirdiğimiz bir şeylerin boşluğunda mı asılı çocuklarımız? Nedir ki o şeyler? Benim listemin başında yarın umudu var. Bir inanca, bir ütopya ailesine ait olma hissi var. Dayanışma ruhu var. Çocuklarımızdan önce boğazın sularına gömülen bunlardır. Ümitsizlik kara bir bulut gibi sarıyor genç semaları. Sevginin, gücün, servetin de kıramayacağı kadar azılı bir karamsarlık dalgası bu. İlgilenelim demek yersiz değil ama yetersiz. Oyun yasaklayarak, ailelere mektup yazarak onları bu girdaptan çıkarmamız zor. Amansız bir yarış içinde, istikbalinden umudu kesmiş, ütopyalarını gömmüş, geçmişe de geleceğe de inanmayan bir nesil hepimizi tarumar eden beter bir bozgunun ertesinde düştü ana rahmine. Böylesi ilk kez geliyor Türkiye'nin başına belki de. Çözüm. Size alalade, saçma, kolaycı, ilkel bir çare gibi gelebilir. Ama çözüm siyasette. O aşağıladığımız, tiksindiğimiz, uzak durduğumuz siyasette. Hepimizi kucaklayacak bir seferberlik ruhuna ihtiyacımız var. Kolektif bir arınmaya, ortak hedefler peşinde birbirimizin koluna girmeye, yeniden iyimserliğin bayrağını dikmeye, güzel günler düşlemeye. Umudu serpmeliyiz karamsar toprakların üstüne. Bir devinimin motoru siyasettir. Kim yapacak demeyin. Siyasetin önünü tıkayan da bu soru zaten. Biz yapacağız. Karne günlerinde değil sadece. Her zaman, her saatte. Batman'da ya da İstanbul'da değil sadece. İstisnasız her yerde. Bunu çocuklarımız için yapacağız, kendimiz için biraz geç ise de. Asıl mutlulukta geri kaldık biz. Ankara ve İzmir'deki okullarda orta, lise ve üniversiteli gençlerle söyleştim son bir hafta içinde. Öyle yaman sorular soruyorlardı ki hem umutlandım hem şaşırdım. Ortaokuldan iri gözlü bir kız, buram buram kendine güven kokan bir sesle ''En büyük sorunumuz büyüklerimizin bizi anlamaması'' dedi. ''Söyler misiniz ne yapmalıyız kendimizi anlatmak için?'' ''Onlara şefkat ve anlayış gösterin'' diyebildim. ''Çünkü siz onlardan daha olgun görünüyorsunuz.'' Söyleşiden sonra hatıra defterine getirdi kimileri. Birkaç özel satır istediler, yazıp imzaladım. Ve ertesi gün fotoğrafını gördüm öldürülen liseli kızla öğretmeninin. 11D'den 17 yaşındaki Şebnem'in kanlar içindeki sol kolu, gencecik din öğretmeninin boğazının üzerine düşmüştü. Sol kulak arkasındaki kurşun deliğinden sızan kanlar sınıfın ortasından sıralara süzülmüştü. 18'lik Murat sorguya götürülürken üzgünüm diye mırıldanıyordu. Ayrıldığı sevgilisine doğum günü hediyesi olarak aşk dizeleriyle dolu bir şiir kitabı ya da üzeri kalp dövmeli bir kolye yerine 9 milimetrelik Star marka bir tabanca getirmişti. Hitler'in doğum gününü ölüm saçarak kutlayan Amerikalı yaşıtlarına nispet, o da sevgilisinin yaş gününü canına kastederek kutlamıştı. Milliyet'te Ahmet Tulgar'ın kilidini çözdüğü bir hatıra defterine dalıp Şebnem'in iç dünyasına daldım. Sempatik bir televizyon sunucusunun alnına yazılmış bir nottan söz ediyordu haber. Varsın ölüm senden gelsin be gülüm, biz onu şerbetler içeriz. Sevenlerin ölesiye, öldüresiye sevdiği, toprağa doğan filizlerin defterinde ölümün kutsal bir şerbete dönüşmesi sürpriz değildi. Sonraki sayfalarda da hep kalbe saplanmış bıçaklar, bıçağa sarılmış yılanlar, adres sormayan kurşunlar vardı. Umuda bin kurşun sıksa da ölüm, unutma, umuda kurşun işlemez satırlarının yazarı, o satırlar manşete çıkarken Umut Hastanesi'nde komadaydı. Gel de geçen bahar birlikte ölümü atlayan Aslı ile Cenan'ın geride bıraktığı hatıra defterini anımsama şimdi. Belki tam uzanıp öğrenecekken gerçeğin gerçek yüzünü, süsler gerisinde bekler annem karanlık dilliliğiyle. Reddedilmesi imkansız bir teklif, intihar diye yazmıştı. Diye yazmıştı Cenan ve şöyle vedalaşmıştı. Anne, baba, siz hep doğru ve iyiydiniz. Yanlış olan bendim. Üzülmeyin. Kardeşime iyi bakın. Benim cehennemimin acısını o çekmesin. Babalar gününüz kutlu olsun. Hediye için üzgünüm. Gençlerin hatıra defterleri üzerinden bir ülke tarihi yazılabilir mi acaba? Yazılsa kuşaktan kuşağa nasıl giderek karamsarlaşan bir melankolik serüven yaşadığımız anlaşılabilir mi? Çözsek mahrem defterlerin kilidini, susar mı acep anaların karanlık dili? Anlaşılır mı ölümü şerbet diye içenlerin derdi? Bütün bu kara sevdalıların mateme bulanmış arabesk satırlarına yansıyan kör umutsuzluğun kökenleri aydınlatılabilir mi? Hep doğru ve iyi olan ana babalar evlatlarının tuttuğu notlarla kıyaslasa kendi ergenlik şiirlerini, acaba yanlış çocukların sırrı çözülür mü? Ne yapmalıyız büyüklerimize kendimizi anlatmak için sorusu yanısız kalan çocuklar, babalar günlerini intiharla, doğum günlerini kurşunlarla kutluyorsa, onlara reddedilmesi imkansız bir intihar dışında teklifler götürmenin zamanı gelmemiş midir? Sizi nasıl anlayacağız diyor Şebnem'in defterinden yararlanan Ahmet Tulgar. Ne yaptık size diye soruyor. Ne yapmadık ki? Daha geçen hafta sınav kapısında yüz binlercesinin umudunu kırmadık mı? Hayatlarının en güzel dönemini ellerinden almadık mı? Güzelim bir bahar pencereden hınzırca göz kırparken onları kurs binalarına tıkmadık mı? Test soruları yığılmış beklerken sinemaya gitseler kendilerini suçlu hissetmelerine yol açmadık mı? Belki nice sonra kenarı kilitli hatıra defterleri açıldığında okuyacağız neleri içlerine attıklarını, nasıl içten içe kanadıklarını. Uzattıkları defterlerin her birine yapmayın çocuklar, ölümden hediye olmaz diye yazmak geliyor içimden. Ya da Nihat Genç'in bir çığlığını, ne dini ne bilimi kardeşim, asıl mutlulukta geri kaldık biz. Kaf Dağı'na yolculuk. Felsefe taşının peşindeki Harry Potter'a benzeyen 16 yaşındaki Umud'un Avustralya yerlileriyle tanışmak ve onlarla özgürlüğü yaşamak üzere evinden kaçtığını okuyunca inşallah gidip hayal kırıklığına uğramaz demiştim. Bazılarına cennet görünen yer başkalarının cehennemi olabiliyor. Tanışsak Umut'a Avustralya'ya gittiğimde gördüğüm oberjinlerden dinlediğim yürek yakan öyküleri anlatmak isterdim. Beyaz adamın yerlilerin çocuklarını nasıl evlerinden kaçırıp manastırlarda dilinden, kültüründen kopararak hizmetçi olarak yetiştirdiğini, yüz binlerce öksüz aberjinin bugün hala gerçek ana babalarını tanımadığını, tanısa da onlarla kendi dilinde söyleşemediğini, bu yüzden de yerli dilin neredeyse tamamen yok olduğunu. 200 yıllık bu asimilasyondan arta kalanlara bugün kayıp kuşak denildiğini, Umud'un cennet umudunu kırmadan izaha çalışırdım. Sonra başka bir öykü anlatmak isterdim ona. İran mitolojisinin ünlü Simurgh efsanesini. Simurgh bir masal kuşudur. Uzun boynunda beyaz bir halka bulunan, safran tüylü, güzel sesli, insana benzer kocaman bir kuş. Kuşların sultanıdır. Kaf Dağı'nın ardında yaşar. Efsaneye göre kuşlar sultanlarını bulmak üzere toplanıp yola çıkarlar bir gün. Yol uzun, yolculuk zorludur. Aşk denizinden geçerler önce. Ayrılık vadisinden uçarlar. Hırs ovasını aşıp kıskançlık gölüne saparlar. Kuşların kimi aşk denizine dalar, kimi ayrılık vadisinden kopar sürüden. Kimi hırslanıp düşer ovaya, kimi kıskanıp batar göle. Yolculuk bittiğinde Kaf Dağı'nın ardına sadece 30 kuş varabilmiştir. Sultanları Simurg'u bulamazlar orada. Sonunda sırrı sözcükler çözer. Farsça si, 30 demektir. Murg ise kuş. 30 kuş anlar ki aradıkları sultan kendileridir. Ve gerçek yolculuk kendine yapılan seyahattir. Çoğu mitolojik destan gibi simyacı da bu kendinin efendisi olma bilincini anlatır aslında. Mısır piramitlerinin eteklerinde hazine arayan Endülüslü çobana simyacının dediği gibi yolculuk bir öğrenme yöntemidir. Bilmemiz gerekenleri bize o öğretir. Saklı hazineyi, vurulduğu sevgiliyi, kaybettiği ülkeyi arayan gezgin, büyük sınavlardan geçip yaman engeller aşarak kendi benliğine ulaşır, şuuruna kavuşur bu destanların Kaf Dağları'nda ve sonunda kendi hazinesini bulur. Anlar ki keşfedilecek ülke insanın kendisidir. Umudu tanısam ona özgürlük aradığın yerde olmayabilir ama kalkıştığın yolculuk seni özgürleştirebilir demek isterdim. Umut bu sırdadır. Sır da umutta. İşte geleceğiniz. 2000'lerin ilk öğrenci kuşağı nasıl duygular ve ne tür bir birikimle üniversiteye geliyor ve gelecekte ne yapmayı planlıyor biliyor musunuz? Yarın Türkiye'yi onlar yöneteceğine göre bilmek hakkınız. Serdar Çankaya ile birlikte ÖSS'nin ikincileriyle konuştuk ve bence çok ilginç bir 2000 kuşağı portresine ulaştık. Üzerine yorum yapmıyorum. Sadece şunu düşünün. Onlar sizin geleceğiniz. Ramazan Bitirgen, ÖSS sayısal puan ikincisi, Meram Anadolu Lisesi. Babası doktor, annesi ev hanımı. Hacettepe İngilizce tıp veya Bilkent'te mühendislik istiyor. Sınav tarihi olan 18 Haziran'ı hayatının miladı sayıyor. Bütün sıkıntılara o günü düşünerek dayanmış. Okulu dereceyle bitirip yurt dışına gitmek istiyor. Çünkü Türkiye'deki çalışma koşullarını yetersiz buluyor. Hayatında hiç kitap okumamış. Test çözmekten vakit kalmadığını söylüyor. Birkaç kitap denemiş, okuyamamış. Testler yüzünden aşık olmaya da zaman bulamamış. Dershanede hiç göz açtırmamışlar. Bazı arkadaşları bunalım geçirmiş. İnternette otomobil siteleri gezmeyi seviyor. Anadolu Lisesi için 1 yıl, fen liselerine hazırlık için 1 yıl, üniversiteye hazırlık için 3 yıl kursa gitmiş. Henüz 17 yaşında, hayatımın 5 yılı boşa gitti diyor. Buket Avcı, ÖSS eşit ağırlık ve sözel puan ikincisi. Beşiktaş Sakıp Sabancı Lisesi. Babası özel bir şirkette çalışıyor, annesi ev hanımı. ODTÜ'yü istiyor ama diğer üniversitelerin tekliflerini de düşünüyor. Örneğin Fatih Üniversitesi ayda $600 teklif ediyormuş. Türkiye'nin geleceğinden umutsuz. Kendisinin geleceğinden umutlu. Ülke kötüye giderken senin durumun nasıl iyi olacak sorusunu bilmem diye yanıtlıyor. Bilimle uğraşmak istemiyor. Ailesi de kafan bu kadar iyi çalışırken para kazanabilirsin görüşündeymiş. Yaşadıkları ekonomik sıkıntıları benim de çekmemi istemiyorlar diyor. Yusuf Bahadır Turhan, ÖSS sözel puan ikincisi, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi. Babası özel sektörde çalışıyor, annesi emekli eczacı. Sınava hazırlık döneminde bağırsaklarında yaralar oluşmuş. Doktorlar stresten demiş. ODTÜ istiyor ama Bahçeşehir Üniversitesi'nin $500 aylık teklifini de değerlendiriyor. Yurt dışına çıkarsa Türkiye'ye dönüp dönmeme konusunda kararsız. Sınava çalıştığı süre içinde legolarıyla oynayamamış. Gitarını çalamamış. Arkadaşlarıyla çıkamamış. Rekabet yüzünden çevresiyle ve kız arkadaşlarıyla ilişkileri de zedelenmiş. Sınavda dereceye girenlerin iki kelimeyi bir araya getiremeyen insanlar olduğunu söylüyor. Özgür Ferhat, ÖSS eşit ağırlık ve sözel puan ikincisi, Yıldırım Nuri Erbak Lisesi. Babası memur, annesi mezun olduğu liseye adını veren iş adamının gazoz fabrikasında işçi. Bilkent ekonomi mühendisliğini istiyor. Hayatımın en önemli kısmı dediği sınav hazırlık dönemi öylesine yaşamını belirlemiş ki, çalışırken sınavdan sonra ne yaparım diyormuş. Hazırlık döneminde üniversiteye gireceğinin bile farkında olmadığını söylüyor. Kitap okumuyor. Çünkü kendini okumaya veremiyor. En son 2 yıl önce bir kitap okumuş. Gazetelerin sadece spor sayfalarına bakıyor. Türkiye'de çalışmak istemiyor. Bilim adamı olmak onun için bir rüya. İyi para kazanmayı tercih ediyor. Cafer Önal, ÖSS sayısal puan ikincisi, MEV Özel İzmir Fen Lisesi. Annesi öğretmen, babası emekli. Sınava hazırlandığı 2,5 senenin hayatının en sıkıntılı kısmı olduğunu söylüyor. Bazı arkadaşları sınavdan sonra da test çözmeye devam etmiş. Çünkü testsiz yaşama henüz alışamamışlar. Hatta bazı öğrencilere uyum testi adında testler dağıtılıyormuş. Sınav sonrası için hazırlanmış bu testler öğrencilere yavaş yavaş test çözmeyi bıraktırıyormuş. Cafer, master için yurt dışına gitmeyi istiyor. Bencillik olduğunu düşünse de geri dönmeyebilirim, diyor. Gençler nasıl rahatlıyor? Gökhan'la bir internet kafede tanıştım. 17 yaşında, bebek yüzlü bir delikanlı. Adı iyi bilinen bir liseden mezun olmuş, tanıştığımız gün üniversite sınavına girmişti. Diş hekimi olmak istiyordu. Nasıl geçti diye sordum. İyi değil, dedi. Sınavda aniden burnundan kan boşanmış. Gözcüler dışarı çıkmasına izin vermemiş. Sınavı burnunda koca bir peçeteyle tamamlamış. Çıkışta bir doktor, kanamanın sınav stresinden kaynaklandığını söylemiş. Sınav biter bitmez internet kafede almış soluğu. 14'te sınava giren bütün arkadaşlar burada toplandık, dedi. Neden diye sordum. Gelin göstereyim, deyip internette bir adres tuşladı. Aylardır gençler arasında bir virüs gibi yayılan hastalıkla böylece tanıştım. Hastalığın adı Counter Strike, yani karşı saldırı. Bu bir bilgisayar animasyon oyunu. 20 oyuncu internet kafede birer bilgisayar ekranı karşısına geçip onarlı iki klan halinde eşleşiyor. Onu terörist oluyor, diğer onu ise anti-terör timi. Labirentlerle dolu bir sanal ortamda birbirlerini öldürmeye çalışıyorlar. Animasyonda kullanılan silahların menzili, etkisi, fiyatı, sesi orijinalinin tıpatıp aynısı. Öldürdükçe para kazanıyor ve kazandığınız paralarla daha iyi silahlar alabiliyorsunuz. Anlatılana göre oyunun mucidi iki İsrailli çocukmuş. Dolayısıyla oyundaki teröristlerin kimler olduğunu tahmin etmek zor değil. Her bir oyuncunun bir takma ismi var. Benim izlediğim ekrandaki oyuncunun takma adı Adolf'tü ve 100 ölüsü vardı. Her bir müşteriden saatte 1 milyon lira alan kafe sahibi, oyunun son bir yıldır salgın haline geldiğini söylüyor. 10 müşteriden 3'ü chat, sohbet sitelerine girmek, yani kız tavlamak için geliyorsa, 7'si bunu oynamaya geliyor. Grupla gelip 4 saat oynayan da var, 10 saat kalan da. Bu oyun olmasa bittik. Biz sohbet ederken internet kafe birbirine ÖSS sınavını soran gençlerle dolup taştı. Her gelen genç kavga sitelerini gezdiğimizi görünce reytingi yüksek başka bir internet adresi verdi. Mesela lagaluga.com adresinde dövüş oyunu var. Tribünde dövemediğiniz rakip taraftarı ekranda sile tokat dövüp yalvartabiliyorsunuz. A tuşuyla yumruk, S ile tokat, D ile tekme atılabiliyor. Sayfa 120. Son ayların en popüler sitelerinden olan Destroyonur.com'da da küfürbaz bir imamın Pikachu'yu bazukayla yok edişini izleyebiliyorsunuz. Gözde sitelerin çoğu savaş ve öldürmeye dayalı strateji oyunları. Age of Empires gibi internet ortamında oynanabilen oyunlar da var. Biz girdiğimiz anda dünyanın değişik yerlerinde 2200 oyuncu uygarlıklar arası bir savaş sürdürüyordu. İnternet kafeler gece 12'ye kadar açık. Ahlak zabıtası arada basıp porno sitelerine girilip girilmediğini kontrol ediyormuş. Anlaşılan gençlerin sevişme sitelerine girmeyip bol bol savaştıklarını görünce aman iyi, savaşa devam edin, yeter ki sevişmeyin deyip çıkıyorlar. Çıkışta Gökhan'a bu şiddet oyunlarından ne zevk alıyorsun diye sordum. Çoğunlukla dershane çıkışında stres atmak için oynuyorum, dedi. Burada sınıftaki en sessiz çocuğun aniden ekran karşısında bağırıp çağırmaya başladığını görürsünüz. Bu oyunlarla rahatlayıp stres atıyoruz. Başka ne yapalım? Haklısın, dedim Gökhan'a ve çıktım. At gibi yarıştırdığınız gençlerin stresten burnu kanıyor. Onlar da stres atmak için ekranda sanal düşmanların beynini dağıtıyor. Farkında mısınız? Hala sevişmelerini yasaklayıp savaşmalarını özendirmekte kararlı mısınız? Hap kuşağı. Tüylerimi diken diken eden bir şey anlattılar. Seçkin özel okullardan birinde öğretmen sınıfa girip avucuna doldurduğu hapları tek tek öğrencilerine içiriyor. Ders ondan sonra başlıyor. Hayır, hapçılar için özel bir sınıf değil bu. Çocukların çoğu aynı hapı kullanıyor ve almaları gereken saatte öğretmenleri onlara yardımcı oluyor. Hapın özelliği yatıştırıcı olması. Okul çağında çocuğu olan ailelerin artık kanıksadığı bir durum bu. Evde TV veya bilgisayar ekranı karşısında büyülenmiş gibi oturan çocuk, okula gittiğinde sırada ders dinlemeye zorlanıyor. İçi kıpır kıpır, teninden enerji fışkırıyor. Başlıyor taşkınlığa. Dikkatini toplayamıyor, yerinde duramıyor, sabırsızlanıyor, arkadaşlarıyla itişiyor. Sonra öğretmen ebeveyni çağırıyor, çocuğun yaramazlığından, şımarıklığından, laf dinlemezliğinden, her şeye itiraz etmesinden yakınıyor. Çocuğunuz hiperaktif diyor. Aile, deva için psikiyatristin kapısını çalıyor. Genellikle Amerika'da yetişmiş olan psikiyatrist, aileyi dinlerken çocuğa resim çizdiriyor. Çoğunlukla ekranda gördüklerini çiziyor çocuk. Ya canavar ya savaş. Çocuğunuzda şiddet duygusu gelişkin diyor doktor ve sakinleştirici ilaç yazıyor. Veriyorsunuz, çocuk uysallaşıyor. Yüzüne sahte bir gülücük yerleşiyor. Sabah hapı yuttuğunda itişmeden sıraya girip mışıl mışıl dersini dinliyor. İtiraz falan da kalmıyor. Dizi yara görmeden büyüyen çocuklar bunlar. Bizden farklılar. Dizine bakayım deyince biz diz kapağımızdan kabuğu soyulmuş yaraları gösterirdik birbirimize. Bunlar TV'de Çocuklar Duymasın dizisini gösteriyor. Mahalle, sokak, arsa, oyun bilmiyorlar. Evde ekran başından kalkmadıklarından birikmiş enerjilerini dışarı atamıyorlar. Okula gidip de sosyal yaşam kurallarıyla karşılaşınca tepki gösteriyorlar. Özel ilgi ve sevgi beklentilerini yaramazlıkla dışarı vuruyorlar. Ne öğretmenin ne ailenin özel ilgiye vakti var. Halbuki hap ne kolay. Yutturuyorsun, çocuk uyumlu oluyor. Geçenlerde Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA, ünlü depresyon giderici Prozac'ı çocukların da kullanabilmesini onayladı. Prozac'ın çocukçası sayılan Ritalin'in üretimi son 8 yılda 7 kat artmış. İngiltere'de ilaç kullanan çocuk sayısı ise son 6 yılda 12 katına çıkmış. Aktüelde bu rakamları veren Mine Akverdi, artık sınıflarda soruya cevap veremeyen çocukların bugün ilacımı almayı unuttum öğretmenim dediğini yazıyor. Yeni çağın Prozac toplumu şimdi sübyan kadrosunu oluşturuyor. Çocuklara, birbirimize, kendimize vakit ayıramamaktan bunlar. Ve bu iletişimsizliğin hapla tedavisi yok. İlaç uyuşturuyor çocuklarımızı. Sadece onları mı, bizi de? Sorunlarla baş edemedikçe, paylaşıp üzerine yürüyemedikçe ilacın şefkatine sığınıyoruz. Yüzümüzde sahte bir tebessümle dolanıyoruz. Radyoda spiker güne "Haydi gülümseyin" itelemesiyle başlıyor. İstek parçasında "Erkekler pozitif kızları sever" çalıyor. Pozitif toplum hap desteğiyle gülüyor, sorunlar olduğu yerde duruyor. Unutmayın, depresyonun ve yalnızlığın çağında, sabırsızlığın da, uyumsuzluğun da, dertleri yenmenin de, hayata direnmenin de, hep beraber gülebilmenin de yegane reçetesi iletişimdir. Hapı yutmadan konuşun onunla. Hap kuşağına tepkiler. Hap kuşağı başlıklı yazımda hiperaktivite ve dikkat eksikliği, HADE teşhisi konan çocuklarda hap kullanımının yaygınlaştığına değinmiş ve daha sağlıklı iletişim tavsiye etmiştim. Gelen mesajların çokluğundan anladım ki içten içe kanayan bir yaraya parmak basmışım. Aynı dertten muzdarip aileler ve öğretmenler ile sorunla cebelleşen psikiyatrlar hemen tepki verdi. Kimi aileler hap kullanan hiperaktif çocuklarının iyileşip sosyalleştiğini savunurken, kimisi ilacın yan etkilerinden yakınıyordu. Yazınız aileleri uyardı diyenler ve "Ritalin çözüm değil, Dr. David Stein, Kural Dışı 2002 kitabını önerenler kadar, yazının haptan da zararlı olduğunu savunanlar ve şimdi çocuklar ilacı bırakıp depresyona girerse sorumluluğu alacak mısınız diye soranlar da oldu. Tepkilerin tümüne yer verebilmem imkansız. Ancak bilim adamlarının farklı görüşlerini özetlemek istiyorum. Kendini çocuklara yapıştırılan psikiyatrik etiketler ve ilaçla tedaviyle mücadeleye adayan Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinden sosyal psikolog Üstün Öngel, Amerika'da halen HADE teşhisi konmuş 5 milyon çocuk olduğunu, söz konusu ilacın %95'inin de orada tüketildiğini söylüyor. Türkiye'de çok yaygınlaşmadan önüne geçmeliyiz diyor. Öngel, meraklı, enerjik çocuklara rahatlıkla hiperaktif teşhisi konulduğunu, oysa bir hastalık olmayan yaramazlığın aslen ebeveynin ve okulun yaklaşımından kaynaklandığını savunuyor. Verilen ilacın olumsuz etkilerine ve bağımlılık yarattığına dair makaleler yolluyor. ABD'de psikiyatr olarak çalışan Kemal Sağduyu'nun mesajı da bu yönde. Vakti olmayan aileler hem çocukları başlarından sağmak istiyor, hem de evde veremedikleri eğitimi mucizevi bir şekilde okulun vermesini bekliyor. Böyle olunca öğretmen, sözünü dinlemeyen her öğrenciyi psikiyatra sevk ediyor. İş yükü çok artan psikiyatr da bir iki test yapıp ilaç başlatıyor. İlaç firmaları da reklamlarda hiperaktif çocukların psikiyatra görünmesini teşvik ediyor, çark böyle dönüp gidiyor. Medyada sık sık uzmanlığına başvurulan psikiyatr Profesör Doktor Yankı Yazgan ise hiperaktiviteyi beynimizin öncelik ve planlamadan sorumlu bölgelerinin işlevini yürütmekte zorlanması diye tanımlıyor. Tedavide bu yükün azaltılması için çevresel düzenlemeler yapıldığını, bu da yetmezse ilaçtan yararlandığını söylüyor. İlaç kullanımının artışını diğer yöntemlerin yeterince etkili, ucuz ve yaygın olmamasına bağlıyor. İlacın kapsamlı bir tedavi programının parçası olduğunu, dolayısıyla öğretmen ya da anne babanın yapacaklarının alternatifi değil, tamamlayıcısı olduğunu vurguluyor. İlaç tedavisine ancak diğer yöntemler işe yaramazsa başvurulmalıdır diyor. Kendisine başvuran genç ve çocukların yaklaşık %40'ına ilaç tavsiye ettiğini belirten Profesör Yazgan, bu ilaçların bağımlılık yapmadığının araştırmalarca kanıtlandığını, buna karşın yarım kalan tedavinin madde bağımlılığına yol açabildiğini belirtiyor. Bu farklı görüşlerin 3 ortak noktası var. 1. Sorun giderek büyüyor. 2. Çözüm için ilaçtan önce ailelerin ve okulun yardımı gerekiyor. 3. Aileyle, öğretmenle, arkadaşla, doğayla iletişim en etkili ilaç sayılıyor. İlk yazıda dediğim gibi çare iletişimde. İki baba, iki oğul. Haziran, havai fişeklerle geldi Ankara'ya. Ve biz onları bomba sandık. Karanlığın ortasında patlayıp, neşeyle yeryüzüne koşan ışık yağmurlarını top ateşi zannedip kaçıştık. Şenliklerimizi bile korkuya buladılar. Haziran hercailiğine hiç yakışmayacak bir havada karşıladık yazı. Ve babalar gününe darbe söylentileriyle tank seslerine kulak kabartarak ulaştık. Bugün, günün mana ve ehemmiyetine binaen 36 yıl öncesinden bir Haziran manzarası nakletmek istiyorum sizlere. Tarihe, iki baba ile iki oğul arasında yazılmış satırların penceresinden bakıp, babalar gününde tank sesiyle uyanmanın nasıl bir şey olduğunu anımsatmak istiyorum. İlk mektup 7 Haziran 1960 tarihli. 27 Mayıs'tan 10 gün sonra, Ankara'dan Tennessee'de eğitim gören 33 yaşında bir bilim adamına yazılmış. Sevgili oğlum Erdal'ım, çok zamandan beri mektup yazmadım. Burada ve memlekette fevkalade hadiseler oldu. Artık tafsilatını bilirsiniz. Benim birçok beyanlarım oldu. Televizyonu aldılar. Bilmiyorum görebildiniz mi? Ordunun ihtilal hareketi. Tamamıyla bozulmuş ve soysuzlaşmış bir zulüm idaresinin başka türlü kaldırılması mümkün değildi. Giden idare devam edebilmek için her gün yeni yıkıcı ve gayrimeşru tedbirler almak yolundaydı. Çok söyledim, dinlemediler. Şimdi baştakiler ve mebuslar hepsi mevkuf, tutuklu, işleri tahkik edilecek ve muhakeme edilecekler. Bu darbenin hiçbir surette tertibi ve tatbiki içinde değilim. Daha önceden tahmin edicisi ve bütün memlekete ve meclise açıktan söyleyicisi. Şimdi gerisini düzeltmek için çalışacağım. Beyana mecbur olursan askeri idarenin aleyhinde bulunma. Her şeyin normal demokrasi yolunda düzeleceğini söylersin. Hakikatte de askeri idare memleketi fena akibetten kurtarmıştır. Hep iyiyiz, gözlerinden hasretle öperiz evladım. İsmet Paşa'nın 33 yaşındaki oğluna bu satırları yazdığı günlerde, mevkuf, siyasi rakibi Adnan Bey'in oğlu 14 yaşındaki Aydın da annesiyle birlikte ev arıyordu. Göreme sokakta bir ev buldular. Sokağın adını bile bir daha babalarını göremeyecekleri şeklinde yorumladılar. Yassıada'dan ilk mektup 15 Haziran 1960'ta geldi. Harika bir babalar günü hediyesiydi. Aydın hemen şu cevabı yazdı. Çok sevgili ve pek kıymetli babacığım. Mektubunuzu almak beni son derece memnun etti. İnşallah en kısa zamanda size serbest olarak kavuşuruz. Her an Allah'tan niyaz ediyorum. Biz burada annemle iyi ve sıhhatteyiz. Tek arzumuz sizden devamlı olarak haber alabilmek. Hasret, muhabbet ve hürmetle ellerinizden çok çok öperim. Bazen soyadları en ağır mirastan babalardan oğullara kalan. O soyadı bir alın yazısı gibi asılı durur evlatların kaderinde. Ne tutunabilir ne kaçabilirsiniz. İki rakip babanın, iki sakin oğlu da soyadlarının kendilerine yüklediği misyonu omuzlarında taşıdılar ömürleri boyunca. Biri babasından nice sonra, bir başka askeri müdahale sonrası işleri düzeltmek için hiç haz etmediği politikaya çağrıldı. Diğeri, talihin en hoyrat yüzünü gösterdiği bir ailenin son kalesi olarak soyundu politikaya. Ve babasından 36 yıl sonra partisini yine bir askeri müdahale olasılığının kucağında buldu. İşte kuşaktan kuşağa miras kalan o bitmek bilmez gerilim yüzünden Ankara her havai fişek gösterisinde siperlere koşuyor. Dileyelim oğullarımız paylaşmasın bu yazgıyı. Babalarından darbe haberleri değil, özlem mektupları alsınlar. Ve tahliye dileklerini değil, delikanlı aşklarını anlatsınlar cevap yazarken. Hercai Haziran akşamlarında oğullarını omuzlarına alıp havai fişeklerden süzülen ışık yağmurlarını izlemeye gitsinler. Ve gümüş kadehler kaldırsınlar babalarının yaşanmamış Haziranlarının şerefine. İktidardaki babalar. Babalar gününü kutlarken iktidardaki babalarla çocuklarının ilişkisinin zaman içinde nasıl baş aşağı edildiğini düşündüm. İsmet İnönü bir seferinde kendisini yıpratmak isteyenlerin oğlu Ömer'i hedef almalarından yakınmış ve Ömer'den söz ederken benim yüzümden çok çekti demişti. Eskiden yöneticilere baba demek diyenler için belalı bir işti. Ünlü babaların çocukları kendilerine miras kalan soyadının ağırlığı altında yaşardı. Yani çocuklar babalarının bedelini öderdi. Şimdi devir değişti. Artık babalar çocuklarının bedelini ödüyor. Turgut Özal'ı düşünün. Zeynep'in evliliği yüzünden yaşadıklarını. Sonra Doğan Güreş'i. Oğlu Serdar'ın Uludağ'da adam yaralamadan, Bodrum'da havaya ateş açmaya kadar karıştığı olayları, devlet konservatuarında kayırıldığı iddiasıyla karıştığı krizi, Genelkurmay neden Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanamayacağı konusunda yaptığı çok bilmiş açıklamaları. Necati Bilican'ı düşünün. Emniyet Genel Müdürü iken Ferruh Tankuş'un oğlu uyuşturucu kaçakçılarıyla ortak suçlaması üzerine zorunlu izne çıkmak zorunda kalmıştı. Murat Bilican, Bodrum'da işlettiği bardaki çapkınlık hikayeleriyle gündeme gelince babası "Ne yapabilirim, o benim oğlum" dışında bir yanıt bulamamıştı. Fazilet'in babaları ise oğullarının araba merakına kurban gitti. Erbakan, devleti yönetecek ehliyete sahip olmadığı gerekçesiyle MGK'da sıkıştırılıp yol kazası yaparken, oğlu Fatih, araba kullanacak ehliyeti olmadan trafikte kaza yapıyordu. Tayyip Erdoğan'ın oğlu Burak ise, Türk müziği sanatçısı Sevim Tanüre'ye arabayla çarparak ölümüne neden olunca Erdoğan oğlunu mahkemeye gönderip cenazeye kendisi gitmek zorunda kalmıştı. Laf babalar ve çocuklardan açılınca son yılların en talihsiz babası Selçuk Ural'ı anımsamamak mümkün değil. Çocukluğumuzun pop yıldızı önce kızı Aslı Ural'ın Alaaddin Çakıcı'yla Sonra oğlu Hakan Ural'ın Sibel Can'la ilişkisinden çok çekti. Oğlu hapisten çıktığında kameralar önünde döktüğü gözyaşları Babalar ve Oğullar dizisinin final sahnesiydi adeta. Baba şöhretinin bedelini ödeyen çocukların yerini, çocuklarının kötü şöhretinin bedelini ödeyen babalar almıştı. Gözümün önünden gitmeyen bir başka görüntüde Mesut Yılmaz'ın Galatasaray'la ilgili bir programa katılan oğlunu canlı yayına bağlanarak "Geç oldu artık, eve dön." diyerek uyarması ve Hasan'ın da sessiz sedasız stüdyo terk etmesi. Devir gerçekten çok değişti. Pencere önünde oturup babalarının eve dönmesini bekleyen çocuklar çağından, ekran başında oturup çocuklarının eve dönmesini bekleyen babalar çağına geldik. Siyaset yapmaktan baba olmaya fırsat bulamayan Ecevit, Demirel gibi liderler bu tabloyu görüp en akıllı seçimi yaptıklarını düşünüyor olmalı. Neyse ki günümüzde baba olmak ve hep baba olarak kalmak için ille de çocuk sahibi olmak gerekmiyor. Politikaya ya da mafyaya girmek gerekiyor.